Ayrım 13.
Sayfa 534. Böylece yola çıkıp Don Quixote'nin tuttuğu yolu izlediler. Ölüm arabası serüveninde onlara yetişmelerine ramak kaldı. Nihayet ormanda yetiştiler kendilerine ve dikkatli okurların okumuş olduğu olaylar ceryan etti. Bakalorya sahibinin bakalorya sahibi olmadığına kanaat getiren Don Quixote'nin inanılmaz düşünceleri olmasa, sayın bakalorya sahibi kuş bulmayı umduğu yerde yuva bulamadığından asla lisans sahibi olamayacaktı. Tasarılarının ne kadar büyük bir başarısızlıkla noktalandığını, yolculuklarının ne kötü bir sonuç verdiğini gören Thomas Essiel, bakalorya sahibine dedi ki, "Senyor Sanson Carrasco, kesinlikle hak ettiğimizi bulduk. Bir işi düşünmesi, başlaması kolay da bitirmesi çoğunlukla zor oluyor. Don Quixote deli, biz akıllıyız. O sağ salim gülerek gidiyor, zat-ı âliniz perişan, kederli. Söyler misiniz acaba kim daha delidir? Elinden başka türlüsü gelmediği için deli olan mı, bile isteye deli olan mı?" Sanson buna şöyle cevap verdi. "Bu iki deli arasındaki fark şudur. Mecburen deli olan temelli deli kalacaktır. Kendi isteğiyle deli olan canı istediği zaman vazgeçecektir." "Madem öyle," dedi Thomas Essiel, "ben zat-ı âlinizin silahtarı olduğumda kendi isteğimle deli olmuştum. Şimdi de kendi isteğimle vazgeçmek ve evime dönmek istiyorum." "O sizin bileceğiniz iş," diye cevap verdi Sanson. "Ama benim Don Quixote'yi döve döve pestilini çıkarmadan evime döneceğimi düşünmek çılgınlık olur. Beni şimdi yola düşüren o şuuruna kavuşsun diye deliliğine bir çare bulma isteği değil, intikam alma isteği olacak. Kaburgalarımdaki korkunç ağrı daha merhametli düşünmemi engelliyor çünkü." İkisi bu şekilde konuşmaya devam ettiler ve talihleri varmış ki çıkıkçısı olan bir köye geldiler. Zavallı Sanson burada tedavi gördü. Thomas Essiel evine dönüp Sanson'u intikam hayalleriyle baş başa bıraktı. Hikayede zamanı gelince tekrar kendisinden söz edilecek. Biz şimdi Don Quixote'nin neşesine katılalım. 16. Bölüm. Don Quixote ile La Mancha'lı akıllı bir asılzade arasında geçenlere dair. Don Quixote anlatılan neşe, memnuniyet ve gururla yoluna devam ediyor. Kazandığı bu zaferden sonra kendisini dünya yüzünde o çağda yaşayan gezgin şövalyelerin en yiğidi sayıyordu. Bundan böyle başına gelebilecek bütün serüvenleri tamamlanmış, başarıyla sonuçlandırılmış kabul ediyordu. Büyüleri ve büyücüleri küçümsüyordu. Şövalyelikleri sırasında yediği sayısız dayağı, dişlerinin yarısını döken taş yağmurunu, forsaların nankörlüğünü, yanguaslıların cüretkarlığını ve sopalarını hatırlamıyordu. Kısacası sevgili Dulcinea'sını büyü etkisinden kurtarmanın bir yolunu, yordamını bulduğu takdirde, kendisini geçmiş çağlardaki gezgin şövalyelerin en talihlisinden daha talihli sayacağını düşünüyordu. O bu düşüncelere dalıp gitmişken Sancho dedi ki, "Efendim şu işe bakın, arkadaşım Thomas Essiel'in o koskocaman acayip burnu hala gözümün önünden gitmiyor." Sancho, "Yoksa sen Aynalar Şövalyesi'nin bakalorya sahibi Carrasco, silahtarının da arkadaşın Thomas Essiel olduğunu mu sanıyorsun?" "Buna ne cevap vereceğimi bilemiyorum," dedi Sancho. "Tek bildiğim şu ki bana evimle, karımla, çocuklarımla ilgili söylediği şeyleri ondan başka kimse söyleyemezdi. Yüzü de burnunu çıkardığında köyümde, hatta kendi evimin kapısında kaç kere gördüğüm Thomas Essiel'in yüzünün aynısıydı. Sesi de aynı onun sesiydi." "Mantığımızı kullanalım Sancho," dedi Don Quixote. "Söyler misin bana, bakalorya sahibi Sanson Carrasco'nun gezgin şövalye kılığında zırhlanmış, saldırı ve savunma silahlarıyla kuşanmış olarak benimle çarpışmaya gelmesi hangi düşünceye sığar? Ben onun düşmanı mıyım? bana husumet beslemesine meydan verecek herhangi bir şey yaptım mı? Ben onun rakibi miyim, o silahşör mü ki benim şövalyelikte kazandığım şöhreti kıskansın? Peki efendim, o zaman dedi Sancho, her kimse o şövalyenin bakalorya sahibi Carrasco'ya, silahtarının da arkadaşım Thomas Cecial'e tıpatıp benzemesine ne demeli? Zat-ı Ali'nizin dediği gibi büyüyse eğer, dünyada benzeyebilecekleri başka iki kişi yok muydu? Bütün bunlar peşimi bırakmayan kötü büyücülerin hileleri ve düzenleri diye cevap verdi Don Quixote. Benim çarpışmadan galip çıkacağımı önceden gördüler ve yenilen şövalyenin arkadaşım Carrasco'nun yüzüyle görünmesini sağladılar. Böylece kendisiyle dostluğum bileğimin gücüyle kılıcımı durdurdu, yüreğimdeki haklı gazabı yumuşattı ve bu şekilde yalanlarla dolanlarla benim hayatıma son vermeye çalışan sahtekar hayatta kaldı. Yanılmana, yalan söylemene izin vermeyecek olan kendi tecrübelerinden de zaten bildiğin gibi, ey Sancho, büyücüler için bir yüzü başka bir yüze dönüştürmek, güzeli çirkin, çirkini güzel yapmak gayet kolay bir iştir. Daha iki gün bile olmadı, sen kendi gözlerinle eşsiz Dulcinea'nın güzelliğini ve zarafetini bütün mükemmelliğiyle, tabii hatlarıyla gördün. Bense onu kaba bir köylü kızının çirkinliği ve bayağılığı içinde, çapaklı gözlerle, ağzında kötü kokularla gördüm. Yani bu kadar çirkin bir değişikliği yapmaya cüret etmiş olan sapık büyücünün, zaferin şanını elimden almak için Sanson Carrasco ve arkadaşınla ilgili değişimi yapmış olmasında şaşılacak bir şey yok. Ama benim bütün bunlara rağmen bir tesellim var. O da sonunda şekli ne olursa olsun düşmanımı yenmiş olmamdır. Tanrı her şeyin doğrusunu biliyor diye cevap verdi Sancho. Sancho, Dulcinea'nın değişiminin kendi hilesi yalanı olduğunu bildiği için efendisinin kapıldığı hayaller onu tatmin etmiyordu. Ama yalanını ortaya çıkaracak bir şey söylemekten korkarak cevap vermedi. Onlar böyle konuşurlarken aynı yol üzerinde arkalarından gelen bir adam kendilerine yetişti. Altında çok güzel kır bir kısrak, üzerinde kırmızımsı mor kadife şeritlerle süslü yeşil bir ceket, başında da aynı kadifeden bir şapka vardı. Kısrağın koşumları yine aynı mor ve yeşil renklerde, kısa üzengiye ve kırda yol almaya uygundu. Göğsüne çapraz takılı, sırmalı yeşil, geniş kayışa bir magripli palası asılıydı. Çizmeleri de pala kayışıyla aynı şekilde işlenmişti. Mahmuzları altın rengi değil, yeşil cila ile parlatılmıştı. O kadar parıl parıl ve bütün kıyafete o kadar uygundular ki, som altın olsalar bu kadar güzel görünmezdi. Yolcu yanlarına geldiğinde kendilerini kibarca selamladı. Kısrağını mahmuzlayıp yoluna devam etmek üzereyken Don Quixote kendisine dedi ki, ''Zarif beyefendi, zat-ı âlinizin yolu bizimle aynıysa, aceleniz de yoksa birlikte seyahati lütuf kabul ederim.'' ''Aslında'' dedi kısrağın üzerindeki adam, ''Atınızın kısrağım yüzünden huylanacağından korkmasam böyle hemen yoluma devam etmezdim.'' ''Beyefendi'' diye araya girdi Sancho, ''Kısrağınızın dizginlerini hiç korkmadan rahatlıkla çekebilirsiniz. Çünkü bizim atımız dünyanın en namuslu terbiyeli atıdır. Böyle durumlarda asla bir bayağılık yapmamıştır. Bir kere böyle bir münasebetsizlik yaptı, o zaman da bedelinin 7 katını efendimle ben ödedik. Zat-ı âliniz isterseniz dediğim gibi rahatlıkla yavaşlayabilirsiniz. Kısrağı tepsiyle getirseler bizim atın umurunda olmaz katiyen.'' Yolcu yavaşladı, Don Quixote'nin haline yüzüne bakınca şaşırdı kaldı. Don Quixote'nin miğferi başında değildi. Sancho onu eşeğin semerinin ön kaşına çanta gibi asmıştı. Yeşilli adam Don Quixote'ye gözlerini dikip baktıkça, Don Quixote de yeşilliğe daha çok bakıyor, saygın bir kimse olduğunu düşünüyordu. Yaşı 50 civarında görünüyordu. Kırlaşmış saçları tek tük, yüzü ince uzundu. Görünüşü yarı neşeli, yarı ciddiydi. Kısacası kıyafeti ve tavırlarıyla seçkin bir kimse olduğunu ortaya koyuyordu. Yeşilli adamın Lamançalı Don Quixote hakkında düşündüğü ise daha önce hiç buna benzer bir insan görmediğiydi. Atının uzunluğuna, adamın boyunun uzunluğuna, yüzünün zayıflığına ve sarılığına, zırhlarına, tavır ve edasına hayret ediyordu. O memlekette uzun yıllardır görülmemiş bir görüntüydü bu. Don Quixote yolcunun kendisine ne kadar dikkatle baktığını fark etti. Şaşkınlığından merakını anladı. Son derece nazik ve başkalarını memnun etmeye hevesli olduğu için de o bir şey sormadan hamle yapıp dedi ki: "Zat-ı Ali'nizin benim bu çok farklı ve hiç alışılmadık görünüşüme şaşırmış olmanız beni şaşırtmaz. Ancak Zat-ı Ali'nizi bu şaşkınlıktan kurtarmak için şunu belirtmek isterim ki ben serüven peşinde koştukları söylenen şövalyelerdenim. Memleketimden ayrıldım, mülkümü bıraktım, rahatımdan vazgeçtim ve kaderin kollarına kendimi teslim ettim. Beni istediği yere götürsün diye. Ölmüş olan gezgin şövalyelik geleneğini diriltmek istedim ve uzun zamandır kah tökezleyip kah düşerek, kah savrulup kah doğrularak amacımı büyük ölçüde gerçekleştirmekteyim. Dullara yardım ederek, genç kızların imdadına koşarak, evlileri, öksüzleri ve yetimleri koruyarak, gezgin şövalyelere yakışır işler yapıyorum. Bu şekilde çok sayıdaki korkusuzca ve Hristiyanca kahramanlığım sayesinde dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde kitap halinde basılmaya layık bulundum. Hikayem 30 bin nüsha halinde basıldı. Tanrı engel olmazsa 30 bin kere 1000 nüsha daha basılacak. Kısacası özetle, hatta tek kelimeyle söylemek gerekirse, ben Lamançalı Don Quixote, namı diğer mahzun yüzlü şövalyeyim. Her ne kadar kişinin kendini övmesi küçültücü ise de, ben bazen kendimi övmek zorunda kalıyorum. Tabii ki benim yerime konuşacak bir başkası bulunmadığı zamanlar. İşte saygıdeğer beyefendi, artık kim olduğumu ve icra ettiğim mesleği bildiğinize göre, bu at da, mızrak da, kalkan da, silahtar da, bir araya gelmiş bu zırh parçaları da, yüzümün sarılığı da, zayıflığım ve süzgünlüğüm de bundan böyle sizi şaşırtmayacaktır. Don Quixote bunları söyleyip sustu. Yeşilli adamsa cevap vermekte o kadar gecikiyordu ki verecek cevap bulamıyor gibiydi. Uzunca bir süre sonra dedi ki: "Saygıdeğer şövalye, şaşkınlığımı fark edip merakımı doğru tahmin ettiniz. Fakat sizi görmenin bende yarattığı şaşkınlığı gideremediniz. Sizin de dediğiniz gibi beyefendi, kim olduğunuzu öğrenmek bu şaşkınlığı giderebilirdi ama öyle olmadı. Aksine öğrendikten sonra daha da çok şaşırdım, afalladım. Günümüzde yeryüzünde gezgin şövalyeler olması, gerçek şövalyelik öykülerinin kitap halinde basılması mümkün mü? Bugün dünyada dullara yardım eden, genç kızları koruyan, evlileri kollayan, öksüzleri kurtaran birisi olabileceğine inanamıyorum. Zat-ı Ali'nizi gözlerimle görmesem inanmazdım da. Yüce Tanrı'ya şükürler olsun. Zat-ı Ali'nizin basıldığını söylediği soylu ve gerçek şövalyeliklerinizin öyküsü, bütün dünyaya yayılmış, ahlaka aykırı, gerçek öykülerin de zararına olan sayısız uydurma gezgin şövalye öyküsünü unutturmuş olmalı. Gezgin şövalye öykülerinin uydurma olup olmadıkları hakkında söylenecek çok şey var," diye cevap verdi Don Quixote. "Peki ama," dedi Yeşilli, "bu öykülerin yalan olduğundan şüphe eden kimse var mıdır?" "Ben şüphe ediyorum," diye cevap verdi Don Quixote. "Şimdilik burada bırakalım. Yolculuğumuz uzun sürerse Tanrı'nın yardımıyla Zat-ı Ali'nizi ikna edeceğim. Bu öykülerin doğru olmadığına kesinlikle inananlara kapılmış olmakla hata ettiğinizi anlayacaksınız." Don Quixote'nin bu son sözleri yolcuya Don Quixote'nin sersemin teki olduğuna dair bir ipucu verdi. Bunu doğrulayacak başka ipuçları bekliyordu. Ama başka konulara geçmeden önce Don Quixote kim olduğunu söylemesini rica etti. Kendisi mevkii ve hayatı hakkında bilgi vermişti. Yeşil ceketli buna şöyle cevap verdi. Saygıdeğer mahzun yüzlü şövalye, ben Tanrı'nın izniyle bugün öğle yemeğini yiyeceğimiz köyde doğmuş bir asılzadeyim. Oldukça varlıklıyım, adım da Don Diego de Miranda'dır. Hayatımı karım, çocuklarım ve dostlarım arasında geçiririm. Uğraşlarım avlanmak ve balık tutmaktır. Ama ne şahin beslerim ne de tazı. Olsa olsa evcil bir keklik veya korkusuz bir gelincik. Dipnot, keklik kuş avında, gelincik tavşan avında kullanılırdı. 60-70 kitabım vardır. Kimi İspanyolca, kimi Latince. Bazıları tarih, bazıları din kitabı. Şövalye kitapları ise evimin kapısından içeri girmemiştir. Namuslu bir eğlence arz ettikleri sürece dünyevi kitapları din kitaplarından daha çok karıştırırım. Bunlardan İspanya'da çok az sayıda bulunmakla birlikte ifadeleriyle bana zevk verir, icatlarıyla hayran bırakırlar. Ara sıra komşularım ve dostlarımla yemek yer, onları sık sık evime davet ederim. İkramım daima temiz ve boldur. Dedikodu yapmaktan da, yanımda dedikodu yapılmasından da hoşlanmam. Başkalarının hayatına karışmam, hareketlerini gözlemem. Her gün ayine giderim. Malımı yoksullarla paylaşırım. Yaptığım hayır işleriyle böbürlenmekten kaçınır, en mütevazi kalbi bile usulca ele geçiren düşmanlar olan riyakarlık ve kibirin kalbime girmesini engellemeye çalışırım. Aralarında anlaşmazlık olan kişileri barıştırmaya gayret ederim. Yüce Meryem'e tapar, Yüce Tanrımızın sonsuz merhametine daima güvenirim. Sancho, Asılzade'nin hayatı ve uğraşları ile ilgili anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi. Bunun iyi ve kutsal bir hayat olduğunu, bu hayatı süren kişinin mucizeler yaratabileceğini düşünerek eşeğinden atladı. Aceleyle gidip adamın sağ üzengisine yapıştı ve yürekten bir bağlılıkla neredeyse gözyaşları içinde ayaklarını tekrar tekrar öptü. Bunu gören Asılzade sordu. ''Ne yapıyorsunuz kardeşim, niye ayaklarımı öpüyorsunuz?'' ''Bırakın öpeyim'' diye cevap verdi Sancho. ''Zat-ı Ali'niz hayatımda gördüğüm ilk kısa üzengili azizsiniz çünkü.'' ''Ben aziz değilim'' dedi Asılzade. ''Aksine büyük bir günahkarım. Oysa siz saflığınızdan da anlaşıldığı gibi çok iyi yürekli olmalısınız kardeşim.'' Don Quixote'nin derin hüznünden bir kahkahanın kopmasına ve Don Diego'nun bir kez daha şaşırmasına yol açan Sancho tekrar eşeğine bindi. Don Quixote, Don Diego'ya kaç çocuğu olduğunu sordu. Gerçek tanrı bilgisinden mahrum olan eski filozofların en çok değer verdikleri şeyin, tabiatın ve talihin bağışladığı servetlerle çok sayıda arkadaş ve çok sayıda hayırlı evlat olduğunu da söyledi. Senyor Don Quixote dedi Asılzade. Benim bir oğlum var ki olmasa belki de kendimi daha talihli sayardım. Kötü bir evlat olduğundan değil, benim istediğim kadar iyi olmadığı için. 18 yaşını bitirmek üzere. 6 yıl boyunca Salamanca'da Latin ve Yunan dillerini okudu. Başka bir bilim dalına devam etmesini istediğimde kendisini bilim denebilirse eğer, şiir bilimine o kadar dalmış buldum ki benim tercihim olan hukuk veya bilimlerin bilimi olan din bilimi tahsiline girişmesi mümkün değil. Ben onun sülalesi için bir gurur kaynağı olmasını istiyordum. Kralların faziletli ve iyi tahsili ödüllendirdiği bir çağda yaşıyoruz. Faziletsiz tahsil ise çöplükte inci gibidir. Bütün gününü Homeros'un İlyada'da şu veya bu dizeyi iyi mi kötü mü söylediğini, şu veya bu epigramda Martialis'in dürüst olup olmadığını, Vergilius'un şu veya bu dizelerinin öyle mi böyle mi yorumlanması gerektiğini incelemekle geçiriyor. Kısacası tek konusu dediğim şairlerin ve Horatius, Persius, Juvenalis ve Tibullus'un kitapları çağdaş dillerde yazan şairleri pek beğenmiyor. Yaşayan dillerde yazılmış şiirleri hiç sevmediği halde bu aralar kafası sürekli Salamanca'dan kendisine gönderdikleri dört dizeyi kullanarak bir glosa yazmakla meşgul. Dipnot: glosa, önceden verilmiş dizeleri her kıtanın sonunda kullanarak yazılan şiir. Sanıyorum ki bir edebiyat yarışması için. Don Quixote bütün bunlara şöyle cevap verdi: beyefendi, çocuklar anne babalarının canının birer parçasıdırlar. Bu yüzden de bizi yaşatan canımızı nasıl seviyorsak, çocuklarımızı da iyi mi kötü mü olduklarına bakmadan aynı şekilde sevmemiz gerekir. Çocukları küçük yaşlarından itibaren fazilet, terbiye, ahlaklı ve Hristiyanca alışkanlıklar yoluna sevk etmek anne babaya düşer. Böylece çocuk büyüyünce yaşlılıklarında kendilerine destek, torunları için de şeref kaynağı olur. Ben çocukları şu veya bu bilim dalında tahsile zorlamayı doğru bulmuyorum. Ama ikna etmenin bir zararı olmaz. Eğer Tanrı bir çocuğa tahsiline imkan tanıyan bir anne baba bağışlamışsa, yani talebe panelucrando için okumaya mecbur olmayacak kadar talihli ise, bence en fazla temayül gösterdiği bilimin tahsiline devam etmesine izin verilmesi gerekir. Dipnot: panelucrando, ekmeğini kazanmak. Şiir bilimi faydalı olmaktan çok zevkli olmakla birlikte kendisini bu bilime adamış kişinin şerefini gölgelemez. Saygıdeğer asılzade, benim gözümde şiir körpe, gencecik ve son derece güzel bir kız gibidir. Çok sayıda başka genç kız, yani diğer bilimler, onu özenle süslerler, bezerler, parlatırlar. Hepsi ona hizmet ederler, onu temel alırlar. Ancak bu genç kız elden ele gezmeye, sokaklarda sürüklenmeye, meydanlarda, saray köşelerinde teşhir edilmeye gelmez. O kadar faziletli bir simyası vardır ki, ona nasıl muamele edileceğini bilenler, paha biçilmez saf altına dönüştürebilirler.